Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 6 Eylül 2018 Perşembe günü Dünya'dan haberlerle karşınızdayız. Herkesin gözü kulağı İdlib'deki gelişmelerden. Yarın Tahran zirvesi var Türkiye, Rusya ve İran arasında. Bu Tahran zirvesinden neler çıkacak bölgede? Amerikan yönetiminin duruşu gerek Suriye gerek Irak'ta her şeyi etkileyecek gelişmeler belki de bunlar. Tartışmalar devam ediyor, farklı görüşler var. Biz de bugün Suriye üzerine, Orta Doğu üzerine kitaplarıyla tanınan Yakın Doğu Haber internet sitesinin kurucusu ve yazarı Alptekin Dursunoğlu'na bağlanıp soracağız. Kaçınılmaz mı İdlib'de gerçekleşecek olanlar? Sonuçları ne olur? Özellikle de Türkiye açısından ne yapmak gerekiyor sorusunu yöneltmeye çalışacağız. Dünyadan haberlerimiz var. New York Times gazetesinin ismi anılmayan ama Trump yönetiminin içerisinden olduğu belirtilen bir isimsiz kaynağa dayanarak yayınladığı Trump'ın adeta deli olduğu yolundaki makalesi tartışılıyor. Amerika'da darbe bunu, darbe girişimi diye nitelendirenler, ihanet diye nitelendirenler eksik değil. Pek çok haberim olacak size, programın ilk yarısını aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi Alptekin Dursunoğlu ile konuşacağız programın ikinci yarısında. Frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.8. İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2, internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi. Ayrıca cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından bizleri dinleyebilirsiniz. Akşam da tekrarımız var. Kaçıranlar için haberler tabii tazeliğini yitirmiş olacak. Ancak gece de size detaylarıyla aktarmaya çalışacağım. 11 ile 12 arasında tekrarını dinleyebilirsiniz programı. Başlayalım. Evet, Suriye ordusu güçleri ülkenin güneyinde Suveyda çölündeki son kalan IŞİD unsurlarına yüklenmiş durumda ama bütün dikkatler kuzeyde İdlib'de kopacak fırtınada Rusya'nın insani yardımlarının devam ettiğini, Suriyelilerin geri dönüş planları hazırlandığını, en son Lübnan ve Ürdün'ün buna sıcak yaklaştığını biliyoruz. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un destek verdiğini aktaralım. Yaklaşık 890 bin Suriyelinin dönüşünü güvence altına alması Rusya'nın bir örnek teşkil ediyor. Ayrıca Suriye hükümetinin de kabul ettiği bir tarihi sığınmacı konferansı düzenleyecek. Rusya Savunma Bakanı Ulusal Kontrol Merkezi Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev açıkladı bunu. Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de çok büyük bir sorun haline geldi Suriyeli sığınmacılar. Belki savaş biterse onların da geri dönüşünün yolu açılabilecek. Askeri cephede hazırlıkların devam ettiğini aktaralım. Diplomatik geriliminde sürdüğü bir ortamda, pazarlıkların sürdüğü bir ortamda Rusya Nusra cephesi mevzilerini vurmuştu. Dün aktarmıştım. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelmişti. Ankara Büyükelçiliği dün bir tweet attı bu konuyla ilgili. Çünkü Türkiye adeta İdlib'in vurulmasını kınar pozisyon almıştı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ise İdlib'de El Nusra'ya ait mevzilere hassas mühimmatlarla saldırı yapıldığı, nokta atışı yapıldığı, sivillerin vurulmadığı, yerleşim yerlerinin vurulmadığı, mevzilerin teröristler El-Kaide'yi kastediyor, ait olduğunu altını çizen bir açıklama yaptı. Yaklaşık bugüne kadar 47 İHA, İHA'ların vurulduğu, terörist grupların elinde İHA'ların olduğunu biliyoruz, belirtildi. Cihatçı güçlerin saldırıları da dün akşam saatlerinde Laskiye'de bulunan Kardeha Köyü, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın köyü, cihatçılar tarafından Grad füzeleriyle vuruldu. İdlib kırsalından saldırılar düzenledikleri yolunda haberler eksik değil. Donald Trump, İdlib'de katliam olursa ABD çok kızacak diye açıklama yaptı. Kuveyt emiri Şeyh Sabah ile Beyaz Saray'da buluşması sırasında çok dikkatli olacağını düşünüyorum. Sonuçta onların temkinli olacağını düşünüyorum. Katliam olursa dünya çok öfkelenecektir. ABD de çok kızacaktır dedi. Tabii akıllara Rakka geliyor. Rakka vurulduğunda siviller ve altyapı yerle yeksan edildiğinde Trump hiç kızmamıştı çünkü teröristlerin temizlenmesi gerekiyordu orada. Batı'nın tutumu bir kimyasal saldırı komplosu üzerinden Suriye'ye saldırabileceği yolunda tehditlerle dolu. Fransa en son Genelkurmay Başkanı François Lecointre İdlib'de kimyasal silah kullanırsa Suriye'yi vurmaya hazırız şeklinde oldu. Mattis'in açıklaması var elimizde. Teröristlerin elinde kimyasal silah olduğuna dair bir istihbarat yok dedi ama Amerika'nın kendi vatandaşları için Amerikan Dışişleri'nin yayınladığı seyahat uyarısında teröristlerin elinde kimyasal silahlar olduğu yer alıyor. Amerikan hükümetinin bir kolunun diğerinden haberi yok. Sonucuna varabiliriz bu haberden. Angela Merkel'in ise Almanya Başbakanı'nın daha temkinli bir açıklaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'le görüştükten sonra İdlib'i insani bir felaket olmamalı ama savaşılacak radikaller var şeklinde açıklaması dikkat çekici oldu. Evet, muhalefet İdlib'le ilgili Tahran'dan zirveden çıkacak kararı bekliyor. Herkes tetikte, ne olacak göreceğiz. Kremlin'den açıklama var. Yuri Ushakov devlet başkanı yardımcısı açıklama yaptı. Cuma günkü yarınki zirvede Vladimir Putin'in aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili ekonomik işbirliğini görüşeceğini de vurguladı. Tabii özellikle İdlib, Nusra yoğunluklu İdlib'deki cihatçıların temizlenmesi, kimyasal komplo hazırlıklarında mercek altına alınması vurgulandı. Anayasal süreç ele alınacak denildi. Bir de İstanbul'da Fransa ve Almanya'nın da katılımıyla, Türkiye ve Rusya'ya katılımıyla dörtlü bir zirveden bahsedilmişti. Sadece Türk tarafı açıklamıştı bunu, Rusya doğrulamamıştı. Ona da bakacağız 10 gün içerisinde. Belki böyle bir şey söz konusu olabilir dedi Ushakov. Cumhurbaşkanlığından da Tahran zirvesi açıklaması var ama içinde pek bir şey yok açıkçası. Astana mekanizması bağlamında sahada ve siyasi süreç kapsamında yürütülen ortak çalışmalar ele alınacak. Demekle yetinildi. İleriye yönelik atılacak adımlar, atılabilecek adımlardan bahsedildi. Ama dün biz biliyoruz ki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı, Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ağırlandı. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştü. AB ilişkileri de konuşuldu ama İdlib konusunda Çavuşoğlu'nun verdiği mesajlar çok dikkat çekiciydi. İdlib operasyonunu adeta engellemeye yönelik Türkiye'nin bir tutumu olduğu izlenimi uyandırdı. Ciddi bir risk taşıyor. Her bakımdan felaket olur dedi Çavuşoğlu. Aynı zamanda şöyle cümleler de kullandı. Rejim kimseyi kandırmasın, kimse kimseyi. Rejim İdlib'e saldırmak, ele geçirmek istiyor. Tabii şöyle sorulara yol açtı. Suriye toprağı, Suriye vilayeti ve Suriye vilayetini, Suriye'yi BM'de temsil eden hükümet yeniden kontrol altına almak istiyor. Başka ne olacaktı şeklinde tepkilere sebebiyet verdi. Baştan beri plan İdlib'i ele geçirmekti dedi Çavuşoğlu ki evet, Astana sürecinin hedefi de zaten İdlib'deki El-Kaide gibi terörist unsurların temizlenmesiydi. Ama Çavuşoğlu saldırının yanlış olduğunu Rusya'ya ilettik tutumunu takındı. Dikkat çekici bir husus bu. Tabii müzakerelerin devam ettiğini belirtelim. Almanya, bu arada Almanya ile temaslarda AB üyeliğinin gündemde olmamasına rağmen yine stratejik ilişkileri hızlandırmak, özellikle insan hakları gibi konularda Almanların endişelerini biliyoruz. Onlar da konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Heiko Maas'ı ağırladı. Meclis Başkanı ile görüşmeler söz konusu oldu. Ama Almanya'nın Türkiye'ye yardım, mali yardım vereceği yolunda haberler vardı. Bunun söz konusu olmadığı, yatırımların arttırılmasının istendiği aktarıldı. Evet, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, BM'nin toplantısı olacak. Bizzat 26 Eylül'de Amerikan Başkanı Donald Trump başkanlık edecek. Aktarmıştım size Amerika'nın BM'deki temsilcisi Nikki Haley açıklamıştı bunu. Onu eleştirdi Zarif. BM Güvenlik Konseyi oturumunu kötüye kullanmakla suçladı. İran'a yönelik, Tahran'a yönelik tek taraflı nükleer anlaşmadan vazgeçme kararı ve kışkırtmacaların söz konusu olduğunu, İran'ı suçladı. Dile getirdi Muhammed Cevat Zarif. Amerika'nın Irak'taki pozisyonunun da çok kolay olmadığını aktarmak gerekiyor. Irak'ta 12 Mayıs'ta seçimler olmuştu ama çok parçalı bir koalisyon. Hep Amerikan işgalinin sona ermesinden beri kurulan siyasi yapı, öyle bir siyasi yapı ve bir türlü koalisyon hükümeti kurulamadı. Sayrun ittifakı komünistlerle birlikte Muktedai Sadr birinci sırada çıkmıştı ama tek başına tabii yeterli değil. Paylaşılmış durumda koltuklar, Şii partiler bölünmüş durumda. Haydar İbadi de büyük bir yenilgiye uğradı ve hükümeti kuramıyor. Amerikan yönetimi de yapılan temaslardan, son temaslardan ki Amerika'nın Irak iç işlerine müdahale ettiği şeklinde anlaşıldı ve protesto gösterilerine Bağdat'ta sebebiyet verdi. Haydar el-İbadi'nin tekrar başbakan olmasını, Kürtleri bu koalisyona katmak istediği anlaşılıyor. Ancak bundan sonuç alınamadı. Özellikle IŞİD'le savaşta yükselen Haçlı Şabi güçleri, halk mobilizasyon güçlerinin başkanı Falit Feyyad'ı görevden aldı. Haydar el-İbadi ki kendisinin Nasır grubunun müttefikiydi. Bu da işini zorlaştıran bir unsur. Programın ikinci yarısında Alptekin Dursunoğlu ile konuşurken Irak'taki durumu da, İdlib'in yanı sıra Irak'taki durumu da kendisine soracağız. Ama Amerika'nın Irak'ta hükümetin şekillendirilmesindeki etkisinin de giderek sınırlandığı değerlendirmesini, yorumunu yapmak çok zor değil. Tabii Irak'ta Basra'da özellikle belediye binasının ateşe verildiği gösteriler var. Çünkü kamu hizmetleri olmaması doğru düzgün, işsizlik, yolsuzluk, epey sıkıntılı bir süreçten geçen bir Irak var karşımızda. Filistin'de yüksek mahkeme hakimleri yapılacak yeni yasal düzenlemenin yargı bağımsızlığına müdahale olacağı gerekçesiyle topluca istifalarını sunmuşlar. Yargıçlar Kulübü'nün sosyal medya hesabından açıklanmış Mahmut Abbas'ın Yargıyı Geliştirme Komisyonu tarafından bir takım tavsiyeler sunulmuş. Adeta bir yargı isyanı var, etki altında kalınacağı söyleniyor. Başka düzenlemeler de var. Atama azil karar yetkisinin devlet başkanına verilmesini eleştiriyorlar yargının bağımsızlığına aykırı olduğu gerekçesiyle. Bu arada Paraguay Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı almıştı. Amerika ile paralel olarak geri adım atmış ve bu da tabii İsrail'in tepkisine, Filistin'in de kararı olumlu karşılamasına yol açmış. Britanya'da Skripal vakası üzerinden Rusya ile Britanya hükümetinin geriliminin devam ettiğini aktaralım. Parlamentoda oturum düzenlendi. İki Rus istihbarat subayı olduğunu savunuyorlar. Dün aktarmıştım size, Alexander Petrov ve Ruslan Boşirov. Ama tabii çok büyük soru işaretleri var. Hakikaten KGB için büyük bir guru, KGB'nin devamı diyelim. İstihbarat servisi, Rus istihbarat servisi. Moskova'dan uçağa binmişler. Ellerini kollarını sallayarak nizami vizeyi nasıl aldıkları ayrı soru işareti. Gitmişler. Daha önce jel deniyordu, şimdi böyle bir kokudan bahsediliyor. Onu koymuşlar, sonra uçağa binip geri dönmüşler. Bu nasıl olabilir diye İngiliz kamuoyu sorguluyor. Rusya'nın ise tepkileri büyük. Rusya kendilerine bir komplo kurulduğunu söylüyor. Kanıtları istiyor ama kanıtları sunmadığını söylüyor. Britanya'nın maslahat güzarı çağırdılar, Rus maslahat güzarını. Rusya Başsavcılığı kanıt sunulmasının talebini tekrarladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Rusya'ya karşı bir histeri söz konusu olduğunu, buna direnmeye devam edeceklerini söyledi. Sinir gazının ne olduğu, ne hangi partiden olduğu, kimden geldiği bile ortaya konulamamışken kendilerine yapılan suçlamanın göz göre göre haksızlık olduğunu söylüyor Rus Dışişleri Bakanlığı. Bunu da aktarın. Evet. Amerika'dan New York Times, başta söyledim, tartışmalı bir makale. Trump yönetimi içindeki direnişin bir parçasıyım başlıklı isimsiz bir makale yayınladı New York Times gazetesi. Donald Trump'ın akıl sağlığının güvenilmez olduğu, Trump'ın kabinesinin ABD başkanını görevden almayı değerlendirdiği yer alıyor. Dış politika eleştiriliyor. Adeta neokon, bir neokonun diliyle yazılmış. Kim yazdı diye tabii herkes bunun peşinde. Trump çok sert tepki verdi. Hainlikten bahsetti, ihanetten. Yazıda Lodestar, çoban yıl yıldızı kelimesi geçiyor ki bu kelimeyi en çok da ta 2000'lerin başından beri Mike Pence, yani Trump'ın başkan yardımcısı kullanmış. Acaba onun yazarı Stephen Ford yazmış olabilir mi diye bir tartışma başlamış durumda. Tabii temsili demokrasi, halkın seçtiği bir isim olan Amerikan başkanının bu şekliyle komplolarla görevden alınmaya çalışıldığı görüşünü dile getirenler var. Donald Trump korkak da dedi, hainlik dışında yüreksizlik ve korkaklıkla da suçladı ve epey bir sıkı bir tartışma başladı bu makaleyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Donald Trump'ın bir de Kanada ile ticaret müzakerelerinin ne dair yorumları vardı. Eğer müzakereler işe yaramazsa bu bizim ülkemiz için iyi olur ama Kanada için iyi olmaz diye Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklama yaptı. Adeta Kanada'ya tehdit niteliğinde NAFTA'yı iptal etmişti geçen yıl. Yeniden, daha doğrusu, müzakereyi açmıştı Donald Trump. Evet, bu arada dün ben yayındayken bir gelişme, havadayken 100 yolcusunun hastalandığı haberi gelmişti. Birleşik Arap Emirlikleri uçağı New York kentine iniş yaptığı JFK'de karantinaya alınmıştı. Ona indirmişler yolcuların, hasta yolcuların sayısını. Henüz kaynağı acil ambulanslar, sosyal medya görüntüleri, epey bir hareketlilik yaşanmış. Mekke'de grip salgınından kaynaklanmış olabildiği yolunda bir takım iddialar söz konusu. Amerika'dan bir başka haber, Facebook ve Twitter'ın üst düzey yöneticilerinin Amerikan Kongresi'nde sosyal medyadan yapılan siyasi manipülasyonlara karşı daha hazırlıklı oldukları savunusunun çok da kabul görmemesi, yeni düzenlemelere gidilmesi yolunda tartışmaların başladığı yolunda. Evet, bakıyorum. Amerikan yönetiminin Asya ile ilgili Pakistan Başbakanı, yeni Başbakanı İmran Khan, onun reform programına destek verdikleri, en son askeri yardımları askıya almışlardı. 300 milyon dolarlık yardım kesilmişti Pakistan'a. Epey bir gerilim olmuştu. Şimdi yeniden toparlamaya çalıştıkları yolunda Pompeo ve Dunford'ın, Genelkurmay Başkanı'nın temasları oldu. Hindistan'la da tabii yakın ilişki içerisinde Amerikan yönetimi, onu da aktarmak gerekiyor. Hindistan'da tarihi bir karar var. İngiltere sömürgeciliği, Britanya sömürgeciliği döneminden kalan eşcinselliği suç kabul eden yasa maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş. Böylece artık eşcinsel ilişki Hindistan'da suç sayılmayacak. Doğaya aykırı suç olarak nitelendiriyormuş ve Anayasa Mahkemesi bununla ilgili 2013 senesinde verdiği onay kararını bozmuş durumda. Ayrımcılık ve temel hakların ihlali olarak nitelendiriyorlar bunu. LGBT topluluğuna özür borçluyuz diye de vurgular yapılmış. Bunu savunanlar mahkeme önünde sevinç gözyaşlarına da yol açmış vaziyette. Evet, Japonya'da Fukushima'daki felaket, nükleer felaketin ardından ilk kez radyasyona maruz kalan bir işçi hayatını kaybetmiş. Bu doğrulanmış, daha doğrusu hayatını kaybettiği doğrulanmış. Daha önce böyle bir şey olup olmadığı daha doğrusu belirsizdi ama olmuş. Tabii çok büyük bir felaketti, hatırlayalım. Fukushima'daki 2011'deki felaket, iki nolu reaktörde Fukushima'nın erimiş nükleer yakıta 7 yıl sonra ancak ulaşılabilmişti. Tasfiyesi de 10 yıllar sürecek. Nükleer enerji hakikaten tehlikeli bir şey, bu bir kez daha bize gösteriyor. Asya'dan bir başka haber, Kuzey ve Güney Kore liderleri arasında bu ay Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da 3. zirvenin düzenlenmesi planlanıyordu. 18-20 Eylül tarihleri açıklandı. 27 Nisan'da bir araya gelmişti Kim Jong-un ve Moon Jae-in, Kuzey ve Güney Kore liderleri bir deklarasyona imza atmışlardı. Daha sonra Donald Trump'la zirvenin de yolu açılmış idi. Evet, bugün Alptekin Dursunoğlu ile biraz daha geniş bir biçimde konuşmayı planlıyorum. Hem İdlib konuşacağız, hem Irak konuşacağız. O yüzden biraz kısa kesiyorum yayını. Bir ara verelim, Feridun Düzağaç'tan Nadas'ı dinleyelim. Az sonra Alptekin Dursunoğlu ile birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Otlarım yanar, sensizlik nadasında toprağım. Birazcık dinlensin, büyüsün, yeşersin, gelmişin. Hiçbir şey diyen bir cümlenin ortasına terk edilmiş bir kelimeyim. Öznesiz, zamansız, zarfsız, mektupsuz, adressiz. Seni arar durur bir körebeyim. Çık ortaya, ne olur, yaralarım iyilesin. Çok zaman geçti, çok zaman geçti. Haber vermeden tenhalığım kıskanır ağlar belki, ama ben ağlayamazsam gücenme ne olur. Gözlerim bitti, gözlerim bitti. yanım hasret. Unutulmuş bir ada gibiyim. Açıklarımda batmış yüz binlerce gemi limanım. Yorgun yastan seni arar durur bir körebiyim. Çık ortaya ne olur, yaraların iyisin. Çok zaman geçti, çok zaman geçti. Haber vermeden gelme zor olur. Ürkerten halim kıskanır. Gözlerim bitti, gözlerim bitti.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Yakın Doğu Haber internet sitesinin kurucusu, yazarı, Suriye ve Orta Doğu kitaplarıyla tanıdığımız Alptekin Dursunoğlu var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Alptekin hocam, şimdi hakikaten Orta Doğu'da çok sıcak günlere giriyoruz. Rusya desteğiyle, İran desteğiyle, Suriye'nin müttefiklerinin desteğiyle İdlib artık son cihatçıların kalesine operasyon düzenlemeye hazırladığını biliyoruz ve yoğun temaslar, diplomatik trafik devam ediyor. Karşısında bunun Irak cephesi de var. Kuşkusuz IŞİD'le mücadelenin önemli bir parçasıydı. Irak'ta da 12 Mayıs seçimlerinden bu yana hükümet kurulamaz durumda. Kıran kırana bir İran-ABD mücadelesi yaşanıyor. Yine Rusya'nın tabii Suriye sahasında biraz da Suriye'nin kurtarılması için, Suriye'nin bütünlük halinde çıkabilmesi için girişimleri olmuş geçtiğimiz aylarda. Öncelikle İdlib'den başlayarak sormak istiyorum. Bu saldırı kararlılıkla düzenlenecek bir saldırı mıdır? Herkes Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte İdlib saldırısını engellemeye çalıştığı değerlendirmelerini yapıyor. Bu sonucu değiştirebilecek bir takım diplomatik girişimler midir bunlar? Astana sürecinin ortakları olarak İdlib'de nerede duruyoruz biz şimdi?
Evet, şimdi İdlib konusunda yapılan Suriye yönetimine ve müttefiklerine yapılan tehditler pratiğe geçirilse de, tehdit düzeyinde kalsa da Suriye'deki gerçekliği hiçbir şekilde değiştirebilecek nitelikte olmayacak. Suriye'ye yönelik olarak Amerika ve müttefiklerinin hem Doğu Guta'nın kurtarılması sırasında hem de daha sonra Güney Cephesi'nin Güney illerinin Dera ve Kuneitra'nın kurtarılması sırasında da benzer tehditleri olmuştu. O tehditler hatta Fransa, İngiltere ve Amerika tarafından pratiğe de geçirildi, bilindiği gibi Nisan ayında Suriye'yi üçlü bir saldırı da yaptılar. Ancak bunlar ne Güney Cephesi'nin kurtarılmasını ne de Doğu Guta'nın kurtarılmasını engelleyemedi. Yani şu anki tehditler de İdlib son kale olduğu için ve İdlib'in çözümlenmesiyle birlikte 2012'de vekalet savaşına dönüştürülen proje tamamen çökeceği için Batılılar, Amerika ve müttefikleri büyük bir teyakkuz halinde ve panik halinde. Ancak hiçbir şekilde sonucu değiştirmeyecek. Şimdi gelelim ikinci meseleye. Yani İdlib operasyonu madem olmayacaksa, bu tehditler hiçbir şekilde etkili olmayacaksa neden Suriye ve müttefikleri Rusya bunu bekletiyor? Bunun iki sebebi var. Yani birincisi Güney Cephesi'nin, Güney illerinin, Dera ve Kuneitra'nın kurtarılması operasyonu biteli henüz bir ay kadar oldu. Bir ayı belki de geçmedi. Şimdi oradaki birliklerden İdlib operasyonuna katılacak olanların işte intikali, lojistiği vesaire. Bunlar bir zaman alıyor. Öte yandan bir de işin diplomatik kısmı var. Yani Rusya İdlib'deki silahlı grupları, o çok genel geçer ayrım çerçevesinde muhalif olanlarla terörist olanlarının birbirinden ayrılmasını için bir zemin yaratmaya çalışıyor. Burada da Türkiye ile Astana'nın ortağı olarak, Astana sürecinin ortağı olarak Türkiye'ye bir rol düşüyor. Şimdi Suriye yönetimi bilindiği gibi öteden beri önceliğini uzlaşmaya veriyor. Yani uzlaşma ya açık olan, silah bırakan veya devletle barışa olumlu yaklaşan silahlı gruplarla uzlaşma yoluna gidiyor ve onların daha önceki şeylerini affediyor. Çıkardığı bir yasa çerçevesinde zaten affediyor. Şimdi İdlib'de de böylesi bir sürecin işletilmesi ve siyasi çözüme razı olanlarla siyasi çözüme hiçbir şekilde razı olmayanların ayrıştırılması için bir zaman, bir opsiyon bırakılmak isteniyor. Şimdi burada şöyle bir gerçeklik var. Aslında ideolojik olarak bakıldığında bu grupların hiçbirisinin birbirinden çok farkı yok. Fakat şu da bir gerçek ki kimin silahlı gruplar biraz daha pragmatik olabiliyorlar. Mesela Ahrar-ı Şam örneğinde olduğu gibi. Kimi silahlı gruplar ise hiçbir şekilde siyasi çözümü gündemlerine bile almak istemiyorlar. Hatta bunlardan bazıları zaten Suriyeli bile olmadığı için, mesela Türkistan İslam Cephesi gibi, İslam Partisi gibi, Suriyeli dahi olmadığı için, yani bunlar ölünceye kadar savaşmaktan başka seçenekleri yok. Çünkü Suriye'den çıkarıldıklarında nereye gidecekler veya Suriye devletiyle bunlar nasıl barış yapabilecekler? Böyle bir şeyin imkanı yok. Dolayısıyla bunun ayrıştırılması eğer gerçekleşmezse operasyon kaçınılmaz.
Bu hocam işte, ayrıştırılması için yalnız şunu araya giriyorum ama hocam yarınki zirveye geçmeden önce şimdi şöyle bir sıkıntı yok mu ortada? Zaten uzun zamandır ayrıştırılmasından bahsediliyor. Hatta biz bütün bu Suriye cephesinin içerisinde yer alan IŞİD varlığının ortaya çıkmasıyla bir anda gündeme taşınan ılımlılar, radikaller ayrımı, Batı medyasında dahi işlenen bu ayrım o kadar uzun bir geçmişe dayanıyor ki Amerikan yönetiminin beceremediğini, bu bağlamda Rusya'nın becermeye çalıştığını görüyoruz. Türkiye üzerinden elbette ama ideolojik olarak hiçbir farklılık yokken, sizin dediğiniz gibi küçük ayrıntılarda işler farklılaşırken pragmatist olmak gibi daha ne kadar buna tanınabilir? Hayır, yani şu, hakikaten yani... çünkü epey zamandır tartıştığımız bir mesele bu.
Tabii tabii. O ya o konuda kesinlikle haklısınız. Yani o zaten şeyleri de demin de onu da vurgulamaya çalıştım. Yani bu örgütlerin ne örgütsel olarak ne yapısal olarak yani birbirlerinin çok ciddi bir farklılıkları yok. Yani ılımlı diye söylenen örneğin Ahrar-ı Şam'ın kurucu lideri El-Kaide. Bugün terörist diye ilan edilen Heyet-i Tahrir-i Şam'ın veya daha önceki adıyla Nusra Cephesi'nin yani Suriye, El-Kaide'nin Suriye kolu olduğu biliniyor. Şimdi bunlar karşı kamptalar, birbirleriyle savaşıyorlar. Yahut Nurettin Zengi denilen grup. Bunlar Amerika'nın TOW füzesi vererek desteklediği ve ılımlı dediği bir gruptu. Bunlar önce Ahrar-ı Şam'la birlikte oldular. Daha sonra 2017'de Heyet-i Tahrir-i Şam'ın kurulması sürecinde Heyet-i Tahrir-i Şam'a katıldılar. Daha sonra tekrar ayrıldılar. Şimdi tekrar Ahrar-ı Şam'a katıldılar. Yani Bu söylediğiniz şeye tamamen katılıyorum. Bunların aslında örgütsel olarak hatta canım çok öteye gitmeye gerek yok. Şeyi bile söylemek yeterli. Yani Fetih Ordusu'yken bunlar zaten bir aradaydılar. İdlib'i Fetih Ordusu adı altında zaten bu grupların hepsi birlikte ele geçirmişti. Yani burada hiç şey yok. Bunlar kesinlikle haklısınız. Benim söylemek istediğim ayrıştırma derken şunu demek istiyorum. Yani devletle silah bırakarak Tıpkı Güney Cephesi'nde olduğu gibi, tıpkı diğer bölgelerde, örneğin işte Halep'te, Kalamun'da, Suveyda'da, diğer yerlerde olduğu gibi, yani silah bırakıp devletle uzlaşmaya girecekler mi? Bu başkalarının, başka ülkelerin vekil unsurları olarak savaşa devam edecekler. Yani burada bu örgütlerin karar vermesi ve bu örgütleri destekleyenlerin bir karar vermesi gerekiyor. Rusya ve Suriye buna zorluyor. Yani buradan ne kadar verilen sayılar eğer doğruysa, ki bana biraz abartılı gibi geliyor, 100 bin falan diye militandan bahsediliyor. Şimdi bu 100 bin militanın, varsayalım ki gerçek olsun bu rakam, bu 100 bin militandan ne kadarı uzlaşmaya katılırsa bunu kar olarak görüyor. Yani savaşılacak unsur sayısının azaltılması Suriye devleti açısından da tüm aslında bölge açısından da olumlu bir şey. Fakat şöyle bir şey yok. Yani biz işte tehdit edersek, baskı kurarsak, gerek diplomatik, gerek siyasi veya gerek askeri yönden tehdit edersek, biz Suriye'yi bundan caydırırız. Suriye veya müttefiklerini bundan caydırırız. Hayır, böyle bir şey olmayacak. Yani Suriye ve müttefikleri İdlib'de, İdlib'i ülkenin normalleşmesinin bir kilit dönüm noktası olarak görüyor. Bu açıdan oradan hiçbir şekilde şey olmayacak, geri dönüş olmayacak. Çünkü evet. İdlib'in kurtarılmasından sonra artık Amerika'nın Suriye'deki varlığı da, diğer bütün dış güçlerin de varlığı da, yani vekalet güçlerini destekleyen asli güçlerin Suriye topraklarındaki varlığı da anlamsız hale gelmiş olacak. Bu açıdan yani hocam, Suriye devletinin açısından kaçınılmaz bir şey bu. Evet.
Peki hocam, Tahran'dan ne beklemeliyiz biz? Tahran zirvesi, şimdi Astana sürecinin yürütücüsü olarak Türkiye ve İran'ın bu sürece katkıları açık, bu noktaya getirilmesinde Rusya'nın stratejisi uyarınca Türkiye hareket etti. Tabii İran'ın ayrı stratejik bakışı olabilir ama biz Türkiye bağlamında düşünüyoruz şu anda. Tahran zirvesinden öncesinde çok dikkat çekici temaslar oldu. Amerikalılar Ankara'ya geldiler. James Jeffrey geldi, Suriye özel temsilcisi ve Dışişleri Bakanı'nın Astana sürecinin ortağı olarak bu sürece uyumunu sorgulatacak ya da bu sürecin parçası niçin olduğunu anlamsız kılacak retorik mesajları vardı. Kimileri bunu sadece retorikten ibaret olduğunu öne sürüyor. Tahran'dan ne beklemeliyiz biz?
Ya şimdi Tahran'la ilgili olarak, yani Tahran'dan çıkacak sonuçla ilgili olarak Rusya ve İran'ın tutumu zaten ortada. Burada yani ne beklemeliyiz derken muhtemelen şeyi konuşmalıyız. Yani Türkiye'den ne beklemeliyiz? Hı-hı. Şimdi Türkiye'den de yani dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun söylediği çok ilginç bir söz var. Kimse kimseyi kandırmasın, rejim İdlib'i ele geçirmek istiyor
evet,
diye.
Evet.
Yani bu gerçekten hayret uyandırıcı bir şey. Yani bir devletin kendi ülkesinin bir bölümünü silahla işgal ederek kontrol dışına çıkaran grupları kendi ülkesinden temizlemesi kadar doğal bir şey var mı? Bu bir suç mudur? Yani bir devlet yöneticisinin bir başka devlete kendi ilini yeniden kontrol altına alırken yaptığı mücadeleyi bir suç olarak nitelemesi gerçekten hayret verici bir şey. Ancak yani Türkiye'nin buradaki seçeneğinin çok fazla olmadığını düşünüyorum. Yani Amerika her ne kadar bu noktada Türkiye ile Amerikan perspektifi örtüşüyor olsa bile, Türkiye ile Amerika'nın İdlib konusunda işbirliği yapabilecek bir zemini yok. Yani Türkiye en fazla şunu yapabilir İdlib'le ilgili olarak. Bence hala şu hesaplar yapılıyor Türkiye'de ve bu çok yanlış. Yani 2011'de Suriye'deki yönetimi devirerek Suriye'ye kendine bağlı bir devlet yapma projesi, işte yeni Osmanlıcılıkla vesaireyle harmanlanan bir proje vardı. Bu çöktü, bu anlaşılabilir. Fakat şimdilerde de Suriye'nin işte Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile ele geçirilen topraklarının ilhak edilmesi vesaire konuşuluyor. Bunlar ciddi ciddi söyleniyor. Yani güya Suriye, çöken Suriye projesinden bari bunu kurtarırız gibi bir mantık yürütülüyor. Bu çok yanlış bir şey. Yani Türkiye çöken Suriye rejimi devirme projesinde yenildi. Ve her yenilenin de doğal olarak bir fatura ödemesi gerekiyor. Yani siz kendinizi bir çukura attıysanız o çukurdan pırıl pırıl tertemiz elbisenizle çıkmanız beklenemez. Tabii ki yani üstünüz başınız kirlenerek o çukurdan çıkacaksınız. Ancak eğer o çukuru derinleştirmek adına devam ederseniz belki çıkamayabilirsiniz. Yani bu açıdan Türkiye'nin daha fazla kazanç elde etme gibi bir şeyle İdlib operasyonunu engellemeye veya önüne taş koymaya çalışmak yerine bence gerçekten Astana'daki rolünü gerçek bir şekilde oynayarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü yeniden kuran egemen bir devlet haline gelmesine çalışması gerekiyor. Çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyan egemen bir devlet olması hem Türkiye'nin beka sorunu diye nitelediği 900 kilometrelik sınırı hattında hem Kürtlerden yana gördüğü tehdidi ortadan kaldırmış olur hem diğer silahlı gruplardan. Yani Türkiye'nin çıkarları aslında Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyan egemen bir devlet olarak kalmasına bağlı. Fakat Türkiye hala işte o 2011'deki şeyle refleksleriyle hareket ederek hala Suriye'den adeta Suriye'ye karşı bir düşmanca politika yürütüyor. Bu ise kendi çıkarları bakımından daha büyük sorunlara sebep oluyor. Yani İdlib konusunda yapılabilecek olan nedir? Türkiye'nin yapabileceği nedir? Olabildiğince kendi nüfuzu altındaki silahlı grupları devletle uzlaşmaya teşvik etmek. Yani Suriye devleti bir intikam peşinde falan değil. Bunu şeyde gördük. İşte gerek Halep'te, gerek Dera'da, Kuneitra'da, Humus'ta, Süveyda'da. Yani düne kadar Suriye devletine karşı savaşanlar bugün Suriye devletiyle birlikte, Suriye ordusuyla birlikte IŞİD'e karşı savaşıyorlar. Yani bu konuda herhangi bir sorun yok. Bu Türkiye'nin nüfuzu altındaki grupların veya etkileyebileceği grupların bu sürece katılması diğerlerini marjinalleştirir. Diğer grupları terörist nitelenen grupları marjinalleştirir. O da çözümü kolaylaştırır. Ama yani Türkiye eğer Amerika ile veya işte diğer Arap müttefikleriyle İdlib operasyonunu engellemek, Suriye'nin hala savaş içerisinde tutmaya çalışmak gibi bir politika yürütüyorsa bu Türkiye'nin yararına olan bir politika değil. Yani Amerika savaşı sürdürmek istiyor. Bu çok anlaşılabilir. Çünkü Amerika bu sayede hem Suriye'deki üslerini koruyor hem de Suudilerden bu anlamda ekonomik olarak para temin ediyor. Yani kendi kasalarını dolduruyor Suudiler sayesinde. Yani Suriye savaşının Amerika açısından devam etmesinin Amerika'ya bir zararı yok. Ancak Suriye savaşının devam etmesini, Suriye'nin toprak bütünlüğünü kaybetmesinin Türkiye'ye zararı var.
Evet. Peki hocam, bu bağlamda biraz da Irak'a da bakarak, Irak'ı da kapsayarak sormak istiyorum. Biraz da Amerikan yönetiminin bölgedeki varlığı açısından. Şimdi Suriye'de bir başarı, rejim değişikliği hedefine ulaşılamadığı ve gerçekten işte sizin omletin tekrar yumurtaya dönmesi ile daha önceki söyleşilerimizde izah ettiğiniz üzere bir duruma döndü ve bir sıkışmışlık durumu, hepimizin vurgulamaya çalıştığı yıllardır sıkışmışlık durumu var. Bu sıkışmışlık durumunun daha önce IŞİD'le mücadele başlığı altında yürütüldüğü için bu şey sınırın öbür tarafında Irak'ı da yakından ilgilendiriyor. Irak toparlanmaya çalışılan ama işgalle dağıtılmış bir ülke, biliyoruz. IŞİD'le mücadele, işgalin daha tesirleri devam ederken bir de IŞİD vakasıyla karşı karşıya kaldı. Seçimler en son yapıldı ve orada da müthiş bir mücadele var. Suriye cephesini de yakından ilgilendiren Amerikan varlığı açısından müthiş bir bilek güreşi var. Ve Haydar el-İbadi ve bir sonraki belki Suriye'de kimi yorumcular öyle koyuyorlar ki Amerikalılar da aslında öyle, Amerikan yönetim yetkilileri de açıkça öyle koyuyorlar. Bir sonraki hedefin İran olduğu yolunda beyanatlar çok açık bir biçimde ortada. Bu bağlamda Irak burada, Irak'ta da bir takım sıkıntılar var. Hükümet kurulamıyor. Siz uzun Irak seçimlerinden sonra yapmıştık sizinle söyleşi ve kolay kolay kurulamayacağını söylemiştiniz siz. Ve hakikaten de öyle oldu. 4 ay geçti. Orada son dönemde Haydar el-İbadi üzerinden Amerikalı yetkililerin temasları vardı ama çok da sonuç vermemiş gibi gözüküyor. Oradaki durum nedir?
Evet. Şimdi Irak'ta bilindiği gibi daha önceki seçimlerin aksine ne Şiiler, ne Sünniler, ne de Kürtler bir ortak listeyle gidemediler. Kürtler Kerkük meselesinden dolayı ve Kürdistan'ın bağımsızlığı referandumunda yaşadıkları iç çelişkilerden dolayı farklı listelerle gittiler. Şiiler yine farklı listelerle gittiler. Burada üç ana liste ortaya çıktı. Birincisi Başbakan Haydar İbadi'nin listesi, Nasır İttifakı. İkincisi terörle mücadelede etkin rol oynayan Haçlı Şabi'nin listesi, yani Hadi El Amiri'nin liderliğindeki El Fetih listesi. Üçüncüsü de eski Başbakan Nuri El Maliki'nin liderliğindeki Kanun Devleti listesi. Şimdi bu Sünniler zaten oldum olası hep parçalıydılar. Bir tek daha önceki seçimlerde, 2010 seçimlerinde El Irakiye İttifakı çerçevesinde bir araya gelebilmişlerdi. Şimdi bu seçimlerdeki bu farklı listeler hükümet kurma sürecinde meclis aritmetiğinden dolayı mecburen koalisyon yapmak zorundalar. Dolayısıyla da şu anda koalisyon açısından 3 tane affedersiniz 2 tane eksen ortaya çıktı. Birincisi Sadr grubu liderliğindeki, yani Sayrun ittifakı liderliğindeki ve Başbakan İbadi'nin Nasr ittifakı da bunun içerisinde. Bunun liderliğindeki bir kamp. Bunlar işte Babil Oteli'nde yaklaşık 15-20 gün önce Babil Oteli'nde bir araya gelerek parlamentoda çoğunluk grubu oluşturduklarını ve 187 sandalyeli bir ittifak kurduklarını açıkladılar. Bu arada 165 tane yetiyor. Bunu söylemek gerekli görüyorum. Ancak bu 187 şey öyle net falan değil. Çünkü bunun muadil karşı cephesi olan Fetih İttifakı da, yani Hadi El Amiri liderliğindeki ve eski Başbakan Nuri El Maliki'nin de liderlik ettiği Kanun Devleti'nin de yer aldığı bu ittifak da ona alternatif bir parlamento çoğunluğu kurduğunu söyledi. Şimdi Hadi El Amiri tarafında veya Başbakan Nuri El Maliki'nin olduğu, liderlik ettiği tarafta İran'ın etkisini, Başbakan Haydar İbadi'nin olduğu tarafta ise Amerikan etkisini görüyoruz. McGurk, Trump'ın özel temsilcisi Brett McGurk, hem Sünnileri hem Barzani Kürtleri Haydar İbadi'nin olduğu ittifaka katılmaya zorladı. Hatta Nasr İttifakı'nın lideri olarak Haydar İbadi de Amerika'nın İran'a yapacağı yaptırımlara destek vaat etti. Bundan dolayı da aslında bir anlamda kendi içinde, kendi kamuoyunda kendisini çok zor durumda bıraktı. Yine aynı şekilde Sünnilere Brett McGurk şeye katmaya çalıştı. Fakat buralarda bu çabalardan gözüken o ki çok ciddi bir netice elde edemedi. Neden? Çünkü Nasr İttifakı şu an üçe bölünmüş durumda. Şeye yakın olan Haydar, yani İran tarafına öyle anlaşılması açısından öyle niteliyeyim. İran tarafına yakın olan Falih Feyyad, ki Haçlı Şabi heyetinin de başkanıydı aynı zamanda, Başbakan İbadi tarafından görevden alındı. Bu Falih Feyyad ve grubunun Nasr İttifakı'ndan ayrılmasına neden oldu. Bir de Haydar İbadi'nin İran'a yönelik yaptırımlara destek verecek olmasından dolayı kendi içerisindeki eleştirilerle grubu üçe bölünmüş durumda. Yani şu an aslında ne Nasr tarafının ne de Fetih tarafının böyle çok net elde edilmiş bir parlamento çoğunluğu yok. Fakat Amerika açısından burada, yani en önemli başarısızlık noktası şu. Mesela Barzani ile görüşmesi sırasında Barzani şunu söylüyor. Bizim hiç kimseye karşı bir şeyimiz yok, kırmızı çizgimiz yok. Biz Kerkük ve işte Kürtlerle ilgili olarak, Kürtlerin hakları ile ilgili olarak bize kim garanti ederse bunu biz onunla ittifak kurarız diye. Yani Amerikalıların söylediğini doğrudan yapamıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Amerikalılar şu an en yakın müttefik olarak gördükleri Kürtlere bile siyasal açıdan manipüle edebilecek, yönlendirebilecek bir durumda değiller.
Değiller.
Yani bu açıdan Amerika açısından büyük bir başarısızlık. Öte taraftan da Fetih İttifakı'nın parlamento çoğunluğu oluşturmaya yakın olduğunu ve 48 saat içerisinde bunu ilan edeceklerini söylemişlerdi. Tabii bu henüz gerçekleşmedi. Ancak bana öyle geliyor ki, benim kişisel tahminim şu, mevcut kutuplaşma içerisinde ne Fetih'in ne de Nasr İttifakı'nın veya işte Sadr liderliğindeki ittifakın hükümet kurabileceğini ben pek öngörmüyorum. Evet. Muhtemelen yeni bir kombinasyon ortaya çıkabilir. Yani Fetih ve Sayrı'nın ikisinin karmasıyla ve yeni bir ittifak ortaya çıkabilir. Ancak bu şekilde yani bu kutuplaşmadan uzak durularak başka bir formül üretilebilir. Aksi halde bir tarafında İran'ın, öbür tarafında Amerika'nın yönlendirmeye çalıştığı bu şeyle, bu çekişme içerisinde mevcut parlamento aritmetiği de dikkate alınırsa hükümet kurma biraz zor gözüküyor.
Zor. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki Amerika'nın Orta Doğu'daki varlığını da yakından ilgilendiren gelişmeler bunlar. Işık tuttunuz. Çok teşekkürler yorumlarınız için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, Alptekin Dursunoğlu ile konuştuk. Öncelikle tabii İdlib cephesindeki gelişmeleri, eli kulağında operasyonu anlamaya çalıştık. Tabii Irak'a uzanan Amerika'nın bölgedeki varlığı açısından oradaki son siyasi gelişmeleri de almaya çalıştık. Feridun Düzağaç'tan Düşler Sokağı'yla veda edelim size. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Cepliğimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa body parmağıma, ağlardım bir başıma. Body parmağıma, ağladım bir boşuna. Aşk pazarında geçti yalanlarla, düş sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi elimden, bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla, düş sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi yerinden, bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa body parmağıma, ağlardım bir başıma. Bir kuş konsa body parmağıma, ağlardım bir başıma. Sevda tanrı, sevda tanrı, sevda tanrı dedi annem, aldırma, aldırma, gel yanıma. Sevda tanrı dedi annem, aldırma, aldırma, gel yanıma.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.